Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İrşat programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile birlikte yine sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz.
Teşekkür ederiz hocam. İnşallah afiyettesinizdir.
Hamdolsun elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz hocam. Bugün hocam tasavvufta tebliğ ve irşat meselesi merkezli konuşuyorduk yayınlarımızda ama bazen böyle özel gündemlerde konuştuğumuz dönemler oluyordu. Tebliğ ve irşatta özellikle yakın akrabaya tebliğ meselesini bugün konuşmak istiyorum sizlerle. Yani insanın ehline tebliğ ve irşatı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'de de hocam sabah aklıma geldi. Yani özellikle peygamberler üzerinden bir baba ve oğul üzerinden veya ehli üzerinden bir anlatım var.
Mesela
aklıma gelenler Yakup Aleyhisselam ile Yusuf Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam ve oğlu, İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam gibi örnekler. En sonunda da Peygamber Efendimizin
duası, İbrahim Aleyhisselam
duası.
Evet.
Peygamber Efendimizin hayatında da bunu görüyoruz. Yani tebliği ilk ehline yapıyor, ailesine yapıyor ve yakın çevresine yapıyor. Bundaki hikmet nedir? Buradan isterseniz başlayalım hocam. Buyurunuz.
Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi efendim tabii taş yerinde ağır olur diye güzel bir deyim var Türkçe'de. Bu aslında insanın bulunduğu yerde bir itibarının, karşılığının olduğunu ve olması gerektiğini gösteren önemli bir mesaj değeri taşıyor. Şimdi bir insanın etrafındaki ailesi, çocukları, eşi, kardeşleri neyse onlar nezdindeki yeri onun toplum nezdindeki yeri de belirleyen bir özelliktir. Ve hakikaten bir insanın da ahlaki olarak, insani olarak meziyetlerini ya da zaaflarını en iyi bilenler, onu en yakından tanıyan aile fertleridir. Yani eşidir, çocuklarıdır. O bakımdan eş ve çocukların bir insanı dinlemesi, sözlerine kulak vermesi ve itaat etmiş olması aslında onun belli oranda bu irşat konusundaki aşamanın ilk öncelikli kısmını aşmış olduğunu gösterir. Yani o çevresini etkileyebilecek kadar sözüyle, davranışlarıyla bir denge kurmuş ve onlar üzerinde müessiriyet oluşturmuş demektir. Bu yüzden sizin Kur'an-ı Kerim'de söylediğiniz örneklerde de bunu görmek mümkün. Efendimizin hayatında da bunu görmek mümkün. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikle görevlendiriliş öncesindeki o 6 aylık inziva dönemi. Arkasından işte Hira mağarasındaki ilk vahiy, Cebrail Aleyhisselam'la buluşması. Ve ondan sonra gelen ilk ayet-i kerimenin gece ibadetine yoğunlaştırmış olması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani Efendimiz'i ya eyyühel müzemmil kumil leyle diye başlayan ayet-i kerimeyle bir gece ibadeti safhası var. Ve bu gece ibadetinden sonradır ki Allah Teala Müddessir suresiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ayağa kaldırıp inzara davet ediyor. Ya eyyühel müddessir kum fe enzir. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَتَاهِرْ. Bu süreçte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha mahfi ama yakın çevresinde eşi, çocukları, yeğeni Ali ve çok yakın arkadaşlarıyla temas kurarak onlarla din ve dini tebliğ konusunda bir mutabakat sağlamanın ortamını arıyor ve hakikaten orada da bir güzel bir zemin buluyor. Daha sonraki yani o bir de bir vahyin kesildiği bir süreç var. Efendimiz'in hayatında o vahyin kesildiği süreçten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a artık akrabalarından başlayarak yeni bir safhaya geçilmesi gerektiğini Allah Teala ifade ediyor. Aslında bu süreç yani en yakın aile fertleri ve ondan sonra arkadaşlar sonra ve enzir aşiretekel akrabin kendi akrabayı talikatı aşiresi, kabilesi ile ilgili bir davetin gelmiş olması, yani tebliğ mesajının gelmiş olması bence çok üzerinde düşünülmesi gereken güzel bir şeyi gösteriyor, kronolojiyi gösteriyor.
Buradaki tedricilik hocam yani buradaki o tedrici ilerleme sadece yani önce ehlinin iman etmesi, sonra etrafının o ehlinin iman etmesine bakmasıyla onun etrafında iman etmesi değil gibi duruyor. Orada başka bir hikmet de aynı zamanda
şimdi
var gibi duruyor.
Sözün etkisi bakımından elbette kocanın ve de babanın evlatlarına etkisi çok daha farklı olacaktır. O bakımdan orada daha eli güçlüdür ve etkili olması mümkündür. Ama dışarıdan görüntü açısından da yani çocuğuna sözü geçirememiş bir adam gibi olmak, onu henüz adam ödememiş bir görüntü sergilemiş olmak bir zafiyet oluşturabilir. O bakımdan yani bu hiyerarşiyi, bu sıralamayı Kur'an-ı Kerim de takip ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatında bu sıralama, fıtri olarak bu var zaten. Evet. Yani fıtratta bu var. Yani fıtrat ne diyor? Yani insan ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Yani önce nefsimizi, sonra evladı yalimizi, çoluk çocuğumuzu korumamız, kurtarmamız gerektiğiyle iyi bir mesaj veriyor. Dolayısıyla insanda, insan en çok kendisini sever. Ondan sonra yakın akrabalarını, evladı yalini, çoluk çocuğunu sever. Yani insan inandığı bir meselede, inandığı bir davada elbette ki o en çok sevdikleriyle beraber olmak ister. O yüzden onlara ulaşıp onların kendisiyle beraber yol yürümelerini sağlayacak bir tebliğ ve davet yöntemi geliştirmesi gerekiyor. Tabii hakikaten bu manada zaten aile fertleri arasında çok iyi bir diyalog kurmuş, çok iyi bir iletişim gerçekleştirmiş olan insanlarda böyle bir problem olmuyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada zaten o şeydeki ilk vahyin geldiği zaman Hazreti Hatice Validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili söyledikleri, yani onun böyle yüreğinde vahyin gelmesi sırasında bir takım endişelerin oluştuğu ve kendisinin peygamber olduğunun artık yavaş yavaş anlaşıldığı, kendisi tarafından da Hatice Validemiz'e anlattığında da, yani Hatice Validemizin, yani bana öyle geliyor ki senin bu anlattıklarından bu sana gelen Musa'ya ve İsa'ya gelen Cibril emindir. Çünkü sen diye başlayan ifadelerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini anlatıyor. Ahlaki meziyetlerini anlatıyor. İnsani ilişkilerini anlatıyor. Ve bu tür ahlaki meziyetlere, insani tavırlara sahip olan bir kimseyi Allah Teala'nın yalancı çıkarmayacağını ve onun mutlaka peygamber olacağını ona hissettiriyor. Bence mesela bu aile içi iletişim, yani Efendimizin yüreğini ve gönlünü eşine açması, işte hayat ömrünü paylaştığı, kendisine 6 tane evlat nasip etmiş olan eşini açmış olması ve eşinin de ona yüksek seviyede bir hüsnü kabulle mukabele etmiş olması, Efendimizin en azından bu konudaki atılması gereken adımlar bakımından en önemli adımıdır diye düşünüyorum. Çünkü ondan sonra çevreye daha kolay. Çünkü ilk inanan Hatice Validemizdir.
Evet.
Yani ilk inanan Hatice Validemizdir. Ondan sonra Ebu Bekir, Ali ve diğer insanların Hazreti Peygamber'e iman ettikleri bilmektedir. Dolayısıyla bu manada insanların en etkili olacakları ya da olmaları gereken yer eşleri ve çocuklarıdır ve oradan başlanması bu işin doğrudur. Sonra bu Enzir aşiretekil akrabin ayet-i kerimesinin inişinden sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uygulaması var. Yani Efendimiz gelin ben size şunu anlatayım demiyor. Hazreti Ali'ye diyor ki, Hazreti Ali genç bir delikanlı o zaman. Ya Ali diyor, bir koyun keselim ve akrabalarımızı toplayalım, onlara yemek ikram edelim diyor. Bakın yani böyle bir önemli mesajın verileceği, böyle bir davetin yapılacağı zamanlarda, yani insanlarla daha soft, daha sıcak, daha samimi bir ortamın tesis edilmesi gerektiğini Efendimiz zaten biliyor. Fiilence de gösteriyor. Yani böyle bir şey yapacaksanız böyle bir ortamda onları çağırır. Ki yani akrabaları içerisinden kendisini hemen tasdik edecek olanlar bulunabileceği gibi tasdik edecek olmayanların da bulunabileceğini Efendimiz zaten biliyor. O bakımdan yani onları bir sofrada buluşturmak, bir yemek sofrasında buluşturmak, mesajın anlaşılması, mesajın kabule karin olması, dikkate alınması bakımından da önemli bir şey. Aslında bugün de hani ticari ve dünyayı düşündüğünüz zaman insanlar pazarlama yapacakları zaman veya mal, ürün satacakları zaman önce bir yemek veriyorlar. Orada yemekten sonra mallarını, ürünlerini pazarlıyorlar. Yani insanların kalplerine, beyinlerine giden mesajın midelerinden geçtiğini insanlar biliyor. Dolayısıyla evet yani mesaj ilahidir, rabbanidir, manevidir. Ama bunun maddi bir boyutunun olması da yani gayet normaldir, gayet doğaldır. Efendimiz de bunu yapmıştır. Yani aslında bu bize bir de yöntem talimidir.
Tabii bugünkü kişilere, özellikle tebliğ ve irşatla meşhur olan kişilere bu bir yöntem gösteriyor.
Aynen.
Çok da önemli bir yöntem. Hatta bazen bu yöntem unutularak ehlinden ve yakın çevresinden başlamayıp çok uzak çevrelere tebliğ ve irşat faaliyetleriyle meşgul olup başarısız olma örnekleri de oldukça fazla.
Kesinlikle o çok doğru. Çünkü insanlar ister istemez mukayese eder. Yani sen kendine, çocuklarına, ailene, yakın çevrene bunu anlatamamışsan, kimse senin söylediğine ittiba etmemişse, bana ne yüzle geliyorsun kardeşim diye fiilen demese bile içinden bunu söyler, bu geçer. Dolayısıyla insanın yani en yakın çevresinden başlamış olması, yani bu tebliğ şeyler, halkaları şeye atılan, denize atılan bir taş gibi büyüyerek dalgalar halinde yayılması takdirinde daha çok toplumu kuşatır. Yani merkezden muhite doğru dalgalar halinde yürümesi. O yüzden onun da yani kişinin şahsından sonra hemen aile fertleriyle olması en güzelidir. Yani bu tebliğ ve davet içinde böyle olmuştur. Zaten hani eşini, çocuklarını yanına alarak bu tür davet ve tebliğe çıkan insanların daha müessir olduğunu Efendimiz'in hayatından görüyoruz. Yani Efendimiz de Medine-i Münevvere'ye giderken evladı, yani çoluk çocuğunu, sevenlerini birlikte götürüp oraya yerleşti. Oradan sonra tekrar bu davet hizmetine devam etti.
Hocam buradan tam tersi örnekte de yani özellikle ehlinin kendisine tebliğ ve irşatta katılmadığı veya bu düşüncelerine katılmadığı durumlarda da ağır bir imtihana dönüştüğünü görüyoruz. Lut Aleyhisselam örneği mesela bunun bir örneği olabilir Kur'an-ı Kerim'de. Bu da tam tersi bir durumda başka bir sonuçlar doğuran ve ağır bir imtihan olan bir mesele oluyor sonunda.
Yani tabii o da hem tabii toplumda bunların örnekleri her zaman olabileceği için insanlık için bir örnek bir bakıma. Evet. Yani Allah Teala herkesi imana istidatlı yaratmamış. Bu bir kabiliyet, istidat meselesi, hak vergisi meselesi. Tabii peygamber de olsa onların ehlinden de böyle isyankar babalarına, onların tebliğ ettikleri mesajlara karşı çıkan eşler, hatta evlatlar Kur'an-ı Kerim örneklerinde çok var. Yani Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın kısalarında olduğu gibi. Dolayısıyla bu da ağır bir imtihan gerçekten söylediğiniz gibi. Yani insanın ister istemez yani nasıl karşılandığı noktasında kaygı taşımasına sebebiyet veriyor. Yani ya sen çocuğuna söz geçiremiyorsun ama hatta baba olarak hani işte şeyin Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu davet etmiş olması, yemeğe gelmek üzere onun da direnmesi üzerine Allah Teala'nın leyse min ehlik, yani o senin ehlinden değil diye onu rahatlatacak bir mesaj vermiş olması hakikaten zor bir sınav yani. Yani insan için, bir baba için, hele bir peygamber olan baba için zor bir sınav. Ama benzer örnekler günümüzde de, dün de hep olmuştur. Yarın da olmaya devam edecektir. Allah tabii böyle ağır imtihanlarla karşı karşıya getirmesin kimseyi. Ama yani tebliğ yapan insanların bu tür şeylerle karşılaşmış olması enerjilerini tabii azaltabilir. Yani etkilerini azaltabilir. Onun için yani en etkin şekilde kendi çevresine tesir meydana getiren insanların sözleri daha fazla üstün kabul bulacaktır.
Hocam bugün özellikle ailelerde şunu görüyoruz. Mesela çocuklarıyla olan iletişimlerinde, yakınlarıyla olan iletişimlerinde temel bir söylem olarak ya ben söyleyince yapmıyorlar. Ya benim söylemem onlara etkili olmuyor. Onu dışarıdan birisinin onlara eğitmesi, söylemesi veya onlara doğruyu anlatmasını isteyen aileler çoğaldı. Bunun temel sebebi nedir? Yani biraz önceki durumla irtibatlı mıdır? Çünkü ben sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum aynı zamanda. Bilgiden çok halin de etkisi yakın çevreye önemli.
Tabii her zaman söz söylemek, teşvik etmek gerekmiyor. Bazen de hiç söylemeden siz halinizle söylemiş olursunuz zaten. Bazen çok üzerine gitmek, yani şunu yap illa diye dayatmak tepkisel olarak yapmıyorum noktasına getirebilir insanları. Onun için böyle burada yani sevgiyle, muhabbetle, şefkatle bunların söylenmiş olması çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hep bu merhamet tavrı, şefkat tavrı ve insanlara hani kabileyinle yaklaşma meselesi bu bakımdan önemli. Yani kendi evladınız bile olsa ona da yani söylemektir bizim vazifemiz. Allah Teala peygamberine bile senin vazifen sadece öğüttür, nasihattir. Sen onların üzerine musaytır değilsin buyuruyor. Yani illa onları tutup oradan alıp buraya getirecek, yani küfürden veya şirkten imana taşıyacak bir musaytır, bir otoriter değilsin diyor. Baba da böyle. Yani bir baba da elbette evladına haliyle, kaliyle, şefkatiyle nasihat edecek, yol gösterecek. Ama illa şöyle yapacaksın diye dayattığı ve direttiği zaman tersi olabiliyor. Bu da çok normal. Onun için bunun bence yöntemini iyi bilmek lazım. Yani insanların gönlüne ulaşmanın yöntemini iyi bilmek lazım. Onları yani bizde tabii şöyle bir algı var. Bizim milletimize has bir algı bu. Biraz otoriterliği seviyoruz. Yani biz çocuğumuza, kızımıza, oğlumuza neyse veya eşimize bir şey söylemişsek hemen o karşılık bulmalı diye bekliyoruz. Yani insanlar böyle değil. Yani insanlar makine değil. Yani insanların siz yani gönüllerine dokunacak, zihinlerini ikna edecek, yüreklerini hoplatacak bir mesaj verirsiniz tabii onlar yaparlar. Ama siz sadece siz olduğunuz için bir dominant tavırla şunu yap dediğiniz zaman o da insandır. Yani onun da zaafları vardır. Onun da o andaki keyfi durumu buna uygun olmayabilir. Bunları hesaba katarak üzerine gitmemek lazım. Ve onun bu sözü anlayacak bir ortamın mutlaka oluşacağını görmek lazım. Sabır lazım yani. Çünkü tebliğ ve davet işi sabırdır. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. İlk defa söylediğinde alan belli sayıda insanlar. Yani işte Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, kızı Fatıma, eşi Hatice validemiz. Ama bunun dışındakilere defaatle gitmiştir Peygamberimiz. Defaatle anlatmıştır. Kerraat ile söylemiştir. Yüzüncü, belki de bininci defa duyduktan sonra ancak mümin olanlar da vardı. Onun için bu
belki Tebük'teki ilha, o taşlanmayı yaşayan birisi bırakacaktı yani bugünkü mantıkla baktığında.
Aynen öyle. İlha ve ısrar diye bir şey var. Yani dini konularda ilha ve ısrar. Yani ama bu ısrarda ham bir ısrar değil. Yani peşini takip, gözüyle takip. Yani onun sizin gündeminizde olduğunu ona hissettirmek ama böyle bunaltmadan. Çünkü bazen çok ısrar bunaltabilir. Yani tepki doğurabilir. Onun için şeyi iyi yönetmek, ilişkiyi iyi yönetmek
lazım. Tabii hocam bugün tebliğ ve irşatta belki tebliğ ve irşat yapanları da zorlayıcı. Anne babaysa, hocaysa, büyükse, mürşitse zorlayıcı bir durum olarak sosyal medyanın varlığı var. Yani tabii ki verdiğimiz örneklerde böyle bir durum o zaman söz konusu değildi. Başka hikmetler ortaya çıkıyordu ama bugünkü mesela özellikle biraz önce söylediğim benim etkim olmuyor, yakınlarıma faydalı olamıyorum veya işte talebelerime faydalı olamıyorum şikayetlerini yapan birçok kişinin etrafında sosyal medyadan aldıkları etki, orayla yetinme duygusu vesaire gibi söylemler oluyor. Buna karşı ne yapmak gerekiyor? Yani sonuç olarak burası yani, bir hakikat olarak hayatımızda.
O çok doğru söylüyorsunuz ama yine biz klasik yöntemimizi yani ilişkiyi sevgi düzeyinde sürdürme yöntemimizi sürdürmeliyiz. Yani yemekte, efendim gezide, seyahatte neyse çocuklarımızla, torunlarımızla, evlatlarımızla, kardeşlerimizle buluşma yöntemlerini ne kadar artırabilirsek bu birliktelikler sevgiye dayalı. Bu bizim sözümüzün etkinliğini de artırır. Onların bize meyletmelerini de artırır. Ama biz o ilişkileri azaltırsak, yani sofrada beraber olmazsak çocuklarımızla, ne bileyim günün belli saatlerinde oturup hasbihal etmezsek ve haftada bir kere görürsek evimizdeki çocuğumuzu, tabii iletişim noktaları azalmış oluyor. Onun için bizim iletişim noktalarını artırmamız lazım. Hani ne diyorlar? Tevhid-i efal, tevhid-i kulbe vavestedir. Yani belli işleri yapanlar, birlikte iş yapanların kalpleri birliktelikle sonuçlanır. Yani o tevhid bence çok önemli. Dolayısıyla bu birlikte iş yapma, birlikte yemek yeme, birlikte yürüme, birlikte oyun oynama, birlikte kitap okuma, neyse yani o beraberlik, hani nitelikli beraberlik mi diyorlar ona şimdi? Evet. Nitelikli beraberlik, etkin beraberlik. Onun ortamlarının sayısını artırmak lazım. Yalnız bunaltmadan. Yani burada önemli olan biz genellikle hani o ısrar ve şeyi ilhahı bunaltacak şekilde getiriyoruz. Tepkisel şeyler oluşuyor.
Orada da bir tenakuz var hocam zaten. Sosyal medya diyoruz ama aynı zamanda sizin söylediğiniz sosyalleşmenin bizatihi kendisi. Evet. Sahada sosyalleşme, fiillerde sosyalleşme. Sosyal medya insanları aslında kendi içinde yalnızlaştıran işte, ama belki sosyalleştiğini varsaydıran bir durum oluyor.
O sanal ortam kendisinin sosyalleştiği zehabına kapılmasına vesile oluyor. Diyor ki ben sosyalleşiyorum, arkadaşımla haberleşiyorum, oradan onu takip ediyorum, ona mesaj gönderiyorum. Yani onu bir sosyalleşme gibi görüyor. Halbuki sosyalleşme dediğiniz şeyin mutlaka göz temasıyla, ten temasıyla, el dokunmasıyla, neyse ne bileyim birlikte böyle bir şey yemekle olması lazım. Yani öyle olduğu zaman gerçekten insan sosyalleşme ihtiyacını karşılamış ve o manadaki şeyini, donanımını artırmış oluyor. Ama sen sosyal medya üzerinden, dijital cihazlar üzerinden mesaj gönder, selamlaş, haberleş, efendim ona bir başka yerden aldığın bir başka mesajı ulaştır, o da sana cevap versin. Yani bunlar sosyalleşme değil elbette ki. Bunlar sanal sosyalleşme. Ama bu sanal sosyalleşme bizim fıtri olarak ihtiyaç duyduğumuz sanal sosyalleşmeyi karşılamıyor, karşılayamaz ve orada bir boşluk mutlaka olur ve o yalnızlaşma sürecini tetiklemeye devam eder. Yani kalabalıkların içerisinde yalnız diye bir tabir var ya, evet. Çok kalabalıklar içerisindeki yalnızlık duygusunu yaşamaya devam ederiz. Onun için bence o sosyal medyayı veya dijitalle meşguliyeti sınırlamak lazım. Yani bunu büyükler içinde, orta yaşlılar içinde, küçükler içinde sosyalleşme göz temasıyla olmalı, birlikte olmalı. Ha, sosyal medyadan istifade veya oraya bir takım göndereceğim şey olabilir. Yani bunun meşru sınırlar içerisinde olmasının da mahsuru yok. Ama onun esiri olmak, tutsağı olmak, bağımlısı olmak en büyük problem bu. Ve şu anda gençlerin büyük bir kısmı bunun bağımlısı haline geldi. Yani uyuşturucu bağımlılığından daha tehlikeli bağımlılık diyorlar.
Sanal bağımlılık.
Evet, sanal bağımlılık için. Yani uyuşturucu bağımlılığından daha kötü diyorlar bu sanal
Belki
bağımlılık.
Belki hocam burada özellikle tebliğ ve irşat yapan kişilere, alimlere ve diğer büyüklere şey düşüyor. Yani sosyal medyanın karşısında konumlandırılacak şeylerin nasıl yapılacağı meselesi. Evet. Çünkü burada bir sorun var yani, o kesin. Çünkü sosyal medyada gençlik, herkes yani sadece gençlik değil, herkes bir şekilde vakit geçirmeyi, orada sosyalleşmeyi daha bugün elzem görüyor. Hayatının orada, merkezine konumlandırıyor.
Orada kendini daha kolay ifade ettiğini, kendisi olarak var olduğunu düşünüyor. İşte bizim o zaman normal sosyal hayatta da gençlerin, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri ve var olduklarını algılayabilecekleri ortam sunmamız lazım. Yani aile içerisinde, arkadaşlar arasında, yani o sosyal medyadaki beğendiği, hoşlandığı şeylerin normal hayatta da olabileceği ortamlar sunarsak oraya gitmeyecektir. Ama burada bunu bulamayınca orada çok kolay ulaşıyor bu tip şeylere ve dolayısıyla oradan mutlu oluyor. Yani o mutluluğun bizim normal gerçek hayatta, sosyal hayatta karşılanması lazım diye düşünüyorum. Başka bunun şeyi yok yani. Onun yerine sosyal medyayı ikame ediyor, onu karşılayamadığı için bu sefer orada bağımlılık yapıyor. Hı hı. Problem orada diye düşünüyorum ben şahsen. Yani.
Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz ve kıymetli izleyicilerimiz, bugün de Tasavvuf ve İrşat programının sonuna geldik. Hayırlı günler dileriz efendim.